Ayrım 8. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 102. Catherine'in canı cevap vermek istemiyordu fakat bir şey söylemesi gerektiğini düşünerek "Bekle biraz" diye mırıldandı. Klozetten kalktı, yüzünü yıkadı. Gözündeki kızarıklığın biraz geçmesini bekledi, olmadı. Kapıyı açtı, dışarı çıktı, gidip yatağa oturdu. Mikhail gelip hemen yanına oturduğunda ve saçlarını okşarken hala huzursuzdu. "Makalen ne durumda?"
"Berbat."
"Hissettim ama başka şey de var değil mi?"
"Şu dilenci," diye başladı Catherine.
"Onunla ne ilgisi var?"
"Beni histerik yaptı."
"Anlamıştım.
Ama neden olduğunu anlamadın."
"Pek değil," dedi Mikhail. Catherine bir süre tereddüt etti. Arkasından ellerine bakarak anlatmaya başladı. 9 yaşındayken ailem bir yıl okula ara vermeme karar verdi. Annem okul yönetimini babamla birlikte beni eğiteceğine ikna etti. Sanırım yüzlerini bile görmediğim bir sürü materyalle ev ödevi de aldı. Hindistan'a gittik, Goa'ya. İlk başta belki biraz güzeldi, kumsalda ya da hamaklarda uyuyorduk. Diğer çocuklarla koşturup duruyordum. Takı yapmayı, ağaç oymayı öğrendim. Futbol, voleybol oynadım. Akşamları ateş yakıp dans ettik. Babam gitar çaldı, annem şarkı söyledi. Arambol'da bir süre kafe işlettik. Ben servis yaptım. Hindistan cevizi sütüyle mercimek çorbası pişirdim. Catherine'in çorbası diyorduk. Fakat zamanla iş rayından çıktı. İnsanlar kafeye çırılçıplak gelmeye başladı. Çoğunun kolunda iğne delikleri vardı. Kendi de değillerdi. Birkaçı beni mıncıkladı ya da dengesiz hareketlerle korkuttu.
Berbat bir durum.
Bir gece uyandım. Annemin gözünün karanlıkta nasıl parladığını gördüm. Kendine şırınga yapmıştı. Babam biraz uzakta durmuş, uykulu bir sesle inleyerek sallanıyordu. Çok geçmeden ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Durmadan babamın paranoyalarını konuşuyorduk. Babamın nesi var diye sorduğumda annem yalnızca paranoya diyordu. Babamın paranoyası. Çok geçmeden babamın paranoyasını orada bırakmayı umarak taşındık. Saatler, günler, haftalar boyunca yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Şallar, giysiler ve annemin satmaya çalıştığı bir sürü ufak tefek şeyle dolu, çürük, üç tekerlekli bir arabayı çekiyorduk. Çok geçmeden hepsi elimizden çıktı. Artık bir çıkınımız bile yoktu. Trenle ve otostop yaparak kendimizi önce Benares'te, sonra Katmandu'da bulduk. Eski hippie sokağı Freak Street'te yaşamaya başladık. Ticari faaliyetlerimizin nasıl bir yön aldığını ancak orada anladım. Annemle babam yalnızca eroin kullanmıyor, satıyordu da. İnsanlar evimize gelip "please, please" diyorlar, bazen sokakta peşimizden koşuyorlardı. Çoğunun birkaç parmağı, bir kolu ya da bacağı yoktu. Üstleri başları peşmürde, tenleri solgun, yüzleri lekeliydi. Hala rüyalarıma girerler.
Dilenci sana onları hatırlattı.
Bütün yaşadıklarımı.
Üzgünüm.
Yapacak bir şey yok. Ben bunlarla yaşadım.
Sana bir yararı olur mu bilmiyorum ama o adam uyuşturucu bağımlısı değilmiş. Hatta ilaç bile kullanmıyormuş.
Yine de onlara benziyordu, dedi Catherine. Onlar kadar çaresiz.
Adli tabip öldürüldüğünü düşünüyor, dedi Mikhail yeni bir ses tonuyla. Catherine'in anlattığı öyküyü çoktan unutmuş gibiydi. Catherine buna incinmiş ya da kendinden bıkmıştı. Bir süre dışarı çıkmak istediğini söyledi. Mikhail nezaketen engel olmaya kalktı ama kafasının başka düşüncelerle meşgul olduğu ortadaydı. Catherine kapının eşiğinden dönüp baktı. Mikhail'in bir yerleri aradığını gördü.
Bunları anlatmamalıydım, diye düşündü Catherine. Nihayetinde kendisinin baş edebileceği bir meseleydi.
10. Bölüm 24-25 Ağustos. Bublanski müzmin kararsızlardandı. Şimdi öğle yemeğine gerek var mı diye düşünüyor, karar vermekte zorlanıyordu. Belki koridordaki otomattan bir sandviç almak yeterdi. Hatta bu bile fazlaydı. Salata yemeli ya da hiçbir şey yememeliydi. Tel Aviv'de nişanlısı Farah Şarif'le yaptığı tatilde kilo almış, saçları biraz daha dökülmüştü. Artık neyse oydu, dert etmenin anlamı yoktu. Kendini işine vermeye çalıştı. Hudinge'deki bir olayla ilgili ifade tutanağını ve teknik araştırma raporunu okuyordu. Tutanak kötü yazılmış, teknik araştırma da üstün körü yapılmıştı.
Belki bu nedenle aklı başka yerlerdeydi. Mikael aradığında söylediklerinde samimiyet payı vardı yani.
Ne tuhaf Mikael, şimdi ben de seni düşünüyordum.
Belki daha çok Lisbeth Salander'i düşünüyordu, yoksa bu da yalnızca bir sanrı mıydı?
Nasılsın?
İşte yuvarlanıp gidiyorum dedi Mikael.
Bak halini böyle ifade etmen çok iyi. Bugünlerde insanlar en küçük şeye bile mutlu oluyorlar. Tatil yapabildin mi?
Şimdi yapmaya çalışıyorum.
Beni aradığına göre pek başaramıyorsun. Yine senin şu kızla mı ilgili?
O hiç benim kız olmadı dedi Mikael.
Biliyorum, biliyorum. Hiç kimse onun kadar kimsenin kızı değil. Biraz cennetten düşmüş melek gibi değil mi? Kimseye hizmet etmez, kimseye ait değil.
Senin polis olman anlaşılır bir şey değil Yan.
Robin emekliye ayrılmalıydın diyor. Neyse kızdan haber var mı?
Ayak altında dolaşmadığını ve aptalca bir şey yapmadığını söylüyor. Şimdilik inanıyorum.
Bak buna sevindim. Şu tehditkar vaziyetler biraz midemi bulandırdı. Swabels yönün onun etrafında dolaşması.
Benim de.
Biliyorsun koruma önerdik.
Duydum.
Reddettiğini de duymuşsundur o zaman. Sonra sesi sedası çıkmadı.
Şey öyle.
Ama?
Yani saklanmakta onun kadar hünerli birini görmedim. Teselli bulduğum tek şey bu.
Elektronik izlenmeden kaçınma gibi şeylerden mi bahsediyorsun?
Baz istasyonu ya da IP adresiyle izini sürmek imkansız.
Çoktan iyidir, bekleyip göreceğiz.
Öyle, senden başka bir şey rica edecektim.
Dinliyorum.
Hans Fast'le bir soruşturma yürütüyor ama ciddiye alıyor gibi durmuyor.
Ciddiye almaması, ciddiye almasından genellikle daha iyi.
Belki de öyle. Konu bir dilenciyle ilgili. Adli tabip Frederica Nyman adamın cinayete kurban gittiğini düşünüyor. Mikael olayı anlattı. Bublanski telefon konuşmasından sonra odasından çıktı. Koridordaki makineden iki sandviç ile bir çikolatalı kek aldı. Meslektaşı komiser Sonia Modig'i aradı. Katrin bahçe eldivenlerini giyip ot ayıklamaya başladı. Yaban mersinlerinin arasında biten ısırganları söktü. Başını kaldırdığında kot ceketli, at kuyruklu, geniş omuzlu bir adamın denize doğru gittiğini gördü. Fazla ilgilenmedi. Kafasında dolanıp duran endişeli düşüncelere döndü. Maria Torget'teki dilencinin Freak Street'teki uyuşturucu bağımlılarına benzemediği doğruydu. Fakat dilencinin dünyanın o bölgesinden geldiğine, dikkatsiz bir doktorun eline düştüğüne emindi. Adamın kesik parmaklarını hatırladı. Kendine özgü yürüyüş tarzını, sanki ayaklarının altında ağırlık merkezi yokmuş gibi yürüyordu. Kolunu tutan elin gücünü ve söylediklerini hatırladı.
I know something horrible about Johannes Forsell.
Dipnot. İngilizce Johannes Forsell hakkında çok kötü bir şey biliyorum. Katrin her gün aldığı e-posta sağınağındaki kendisine yönelik nefret ifadeleriyle bezenmiş pislikleri duyacağından emindi. Adam şiddete başvuracak diye ödü kopmuştu. Ama felç olmuş gibi dikilirken adam kolunu bırakmış hüzünlü bir sesle devam etmişti.
Me took him and I left mom's beef. Terrible, terrible.
Dipnot İngilizce. Ben aldı onu ve ben mom's beef'i terk ettim. Korkunç, korkunç. Belki mom's beef dememişti ama öyle bir şeydi. Birinci ve üçüncü hecesine vurgu yaptığı uzun bir sözcüktü. Katrin adamdan uzaklaşıp Sveden Borgsgatan'da Sophie Melker'le karşılaştığında bu sözcük hala kulağında çınlıyordu. Sonra unutmuştu ama adli tabiple konuştuktan sonra aklına gelmiş, ne anlama geldiğini düşünmeye başlamıştı. Belki araştırmaya değer bir şeydi. Bahçe eldivenlerini çıkardı, sözcüğü farklı varyasyonlarda aradı fakat hiçbir dilde karşılığına rastlayamadı. Google, Matsabin mi demek istediğini sordu. Belki öyleydi. Tek bir solukta söylendiğinde Matsabin olmuştu. En azından ihtimal dışı değildi. Özellikle de Matsabi'nin deniz kuvvetlerinde albay olduğunu öğrendikten sonra. Daha sonra savunma okulunda askerlik tarihi dersleri vermişti. Eski bir istihbarat subayı ve Rusya uzmanı Forsell'de pekala ilişkisi olabilirdi. Katrin şansını deneyip iki ismi birlikte arattı. Hemen bir sonuç aldı. Adamlar yalnızca karşılaşmamış, birbirlerine düşman da olmuşlar ya da derin fikir ayrılığına düşmüşlerdi. Kulübeye girip bunları Mikael'e anlatmayı düşündü.
Yok, biraz zorlama bir şeydi, bahçede kaldı. Eldivenlerini tekrar giydi, ot ayıklamaya devam etti. Gözlerini denize dikerek kuru dalları kırdı. Kafasında birbiriyle çelişen düşünceler dolaşıyordu. Lisbeth hala Prag'da King's Court Otel'deydi. Pencerenin kenarındaki masada oturmuş Moskova'nın batı bandiyelerinden Rublyovka'daki evi gözlüyordu. Ama bunu artık ne saplantıdan ne de hatırlama sürecinin parçası olarak yapıyordu. Ev gittikçe daha çok bir kaleye, bir yönetim merkezine benzemeye başlamıştı. Durmadan birileri girip çıkıyordu. Kuznetsov gibi önemli adamlar da geliyordu. Eve giren herkesin üzeri aranıyordu. Evin etrafındaki bekçilerin sayısı da her geçen gün artıyordu. Bilgisayar güvenliğinin de defalarca kontrol edildiği kesindi. Lisbeth, kız kardeşinin attığı her adamı Katya Flip'in yerleştirip birkaç gün sonra kaldırdığı baz istasyonu sayesinde telefon sinyallerinden izliyordu. Fakat IT sistemini hacklemeyi hala başaramamıştı. İçeride neler döndüğünü ancak tahmin edebiliyordu. Faaliyetlerin arttığı kesindi. Bütün bir evi büyük bir operasyon heyecanı sarmışa benziyordu. Camilla dün askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun akvaryum adı verilen merkezine gitmişti. Bu iyiye işaret değildi. Demek ki Camilla alabileceği her yardımı almaya çalışıyordu. Fakat göründüğü kadarıyla Lisbeth'in nerede olduğunu hala bilmiyordu. Lisbeth bu nedenle her şeye rağmen kendini biraz güvende hissediyordu. Kız kardeşi Rublyovka'daki evinde kaldığı sürece kendisi içinde, Paulina içinde bir tehlike yok demekti. Ama hiçbir şeyin garantisi yoktu. Lisbeth uydu görüntüsünü kapattı. Paulina'nın kocası Thomas'ı izlemeye başladı. Bir şey yapmıyor, her zamanki gücenmiş surat ifadesiyle web kamerasına bakıyordu. Lisbeth'in son günlerde pek açık sözlü olduğu söylenilemezdi ama akşamları saatlerce Paulina'yı dinliyordu. Paulina'nın hayatıyla ilgili gereğinden fazla şey biliyordu. Özellikle de demir ütü öyküsünü. Thomas şimdi web kamerasının önünde burnunu çeken adam, Almanya'da yaşarken gömleklerini hep kuru temizlemeciye verirmiş. Kopenhag'a geldiklerinde ütülesin diye Paulina'ya vermeye başlamış. Gündüzleri yapacak işi olsun diye. Paulina bir gün ütüyü de bulaşığı da boş vermiş. Thomas'ın buruşuk gömleklerinden birini giymiş, altında külotla dolaşarak viski ve kırmızı şarap içmiş. Adamın bir akşam önce attığı dayaktan dudakları yarıkmış. Paulina ilişkiyi bitirebilme ya da inceldiği yerden kopsun diyebilme cesaretini toplayacak kadar sarhoş olma niyetindeymiş. Gittikçe daha fazla zıvanadan çıkmış. Kazayla bir vazoyu, arkasından yine kazayla bardak ve tabakları kırmış. Her nasılsa gömleğe kırmızı şarap, çarşaflarla halı ya da viski dökmüş. En sonunda sarhoş, dik başlı ve nihayet adama cehenneme kadar yolum var deme kudretiyle uykuya dalmış. Uyandığında Thomas dizlerini kollarına bastırmış, üzerinde oturuyormuş. Paulina'nın yüzüne bir yumruk atmış, ardından ütü masasına sürüklemiş. Üzerindeki gömleğini ütülemeye başlamış. Paulina sonrasını hatırlamadığını söylemişti. Yanık deri kokusu ve tarifsiz acının dışında hiçbir şeyi. Bir de dış kapıya kadar peşini bırakmayan kendi adım seslerini. Lisbeth zaman zaman bunu düşünmüştü. Bazen şimdi Thomas'ın gözlerine bakarken olduğu gibi adamın yüzü babasının yüzüyle karışmıştı. Yorulduğunda Camilla, Thomas, çocukluğu, Zala, her şey birbirine karışıyor. Göğsü ve alnı bir kemerle sıkılıyor gibi oluyordu. Soluğunun kesildiği de olmuştu. Dışarıdan müzik sesi duydu. Bir gitar akort edilir gibiydi. Gerindi, pencereden dışarı baktı. Alışveriş merkezi Palladium'a akın akın girip çıkanlar vardı. Sağda bir yerde konser için kocaman beyaz bir sahne hazırlanıyordu. Belki yine cumartesi yahut tatil günlerinden biriydi, fark etmezdi. Paulina ne cehenneme gitmişti. Belki yine bitmek bilmeyen şehir turuna çıkmıştı. Lisbeth düşüncelerini dağıtır umuduyla e-postasına baktı. Hacker Cumhuriyeti'nden umduğu haber gelmemişti. Gün boyu sorduğu sorulara cevap yoktu. Buna karşılık Mikael'den şifreli birkaç doküman gelmişti. Lisbeth bütün sıkıntılarına rağmen birazcık gülümsedi. Nihayet kendi makaleni okuyabilecek gücü buldun dedi içinden.
Fakat dosyalar Kuznetsov ve yalanları ile ilgili değildi.
Daha çok?
Evet, bu neydi? Bir sürü rakam ve harf vardı. X'ye, 11, 12, 13, 19, sonsuz diziler. DNA dizilimi olduğu açıktı. Peki kimindi ve niçin?
Lisbeth dosyayı gözden geçirdi. Bir de otopsi raporu eklenmişti. Bir adamın otopsisi. Karbon 14 testine göre 54-56 yaşlarındaydı. Güney Asya'dan bir yerdendi. El ve ayak parmakları kesilmişti. Çok eziyet görmüştü, alkolikti. Zopiklon ve dextropropoxifen zehirlenmesinden ölmüştü.
Mikael şunları yazmıştı. Eğer gerçekten tatildeysen, aptalca işler yapmıyorsan belki bu adamın kim olduğunu araştırabilirsin. Poliste ismi yok, hiçbir şey yok. Frederica Nyman adında akıllı bir adli tabip adamın öldürüldüğünü düşünüyor. Adamın cesedi 15 Ağustos'ta Tanto Lunden'de bir ağacın dibinde bulundu. DNA analizini gönderiyorum. Otozomal ve başka şeyler. Karbon 13 testi, saç analizi ve adamın el yazısının fotoğrafı. Evet, bu da benim telefonum. M.
Lisbeth hiç niyetim yok diye umurdandı. Dışarı çıkıp Paulina'yı bulacak, kör kütük sarhoş olacak ya da başka bir şey yapacak. Kesinlikle DNA analizine ya da otopsi raporlarına takılmayacaktı. Ama bu defa da dışarı çıkamadı. Çünkü koridordan Paulina'nın ayak seslerini duydu. Mini bardan iki küçük şişe şampanya aldı. Bok gibi görünmemek için kahramanca bir çabayla kollarını iki yana açtı. Olay bütünüyle tuhaftı ama Mikael, Katrin eve döneceğini söylediğinde kederlenmiş yalnızlık duygusuna kapılmıştı. Katrin eve gideceğine, kedisine ve çiçeklerine bakacağını söylemişti. Özellikle çiçeklerle rekabette devre dışı bırakılmak harika bir şeydi. Mikael Katrin'e iskeleye kadar eşlik etmiş, el sallamış eve dönmüştü. Sonra da Frederica Nyman'ı tekrar aradı. Ünlü genetikçi bir kadın tanıdığını ve DNA analizlerini ona göndermenin faydalı olacağını söyledi. Frederica haliyle bu kadının kim olduğunu ve uzmanlık alanını sordu. Mikael inanılmaz ölçüde hedefe kilitli biri şeklinde muğlak bir cevap verdi. Londra'da profesördü. İnsanların kökenine dair araştırma yapıyordu. Tamamı uydurmaydı tabii. Fakat Lisbeth'in çok parlak bir DNA analizcisi olduğu gerçekti. Ailesinin genetik açıdan niçin bu kadar farklı olduğunu anlamak için tutkulu bir araştırma yapmıştı. Kötülüğü ve zekasıyla yalnızca babası Zala değil, üvey kardeşi Ronald Niederman da gücü ve acı hissetmemesiyle sıra dışı biriydi. Lisbeth de fotoğrafik belleğiyle farklıydı. Ailesindeki bir dizi insanın istisnai özellikleri vardı. Mikael, Lisbeth'in neler bulduğunu bilmese de bilimsel DNA analizi yöntemini inanılmaz bir hızla öğrendiğini biliyordu. Frederica Nyman'a bir sürü dil döktükten sonra belgeleri aldı, Lisbeth'e gönderdi. Lisbeth'in bunları inceleyeceğinden emin değildi. Belki daha çok iletişim kurmak için yapmıştı. Bekleyip görecekti. Denize baktı, rüzgar şiddetini arttırmıştı. Deniz kıyısındaki tatilciler toparlanmaya başlamıştı. Mikael düşüncelere daldı. Katrin'e birdenbire ne olmuştu? Daha birkaç gün önce birbirlerine o kadar çok yaklaşmışlardı ki. Mikael sahi ne sanmıştı? Birlikte olduklarını mı? Aptallıktı. Gece gündüz kadar farklıydılar. Katrin'i unutmalıydı. Erika'yı aramalı, röportajı bitirmediği ve onu bu sayıyı çıkartmak için bir şeyler toparlama telaşına soktuğu için kendini affettirmeliydi. Telefonunu aldı, Katrin'i aradı. Evet, ilk başta son konuşmalarındaki gibi gergin ve çekingendiler. Katrin en sonunda özür dilerim dedi. Niçin? Kaçtığım için. Hiçbir çiçeğin benim yüzümden ölmesini istemem. Katrin kederli bir ifadeyle güldü. Şimdi ne yapacaksın dedi Mikael.
Bilemiyorum, belki oturup yazamama gibi şeyler.
Pek hoş değil.
Öyle.
Biraz uzaklaşmak istedin değil mi?
Sanırım.
Otları temizlerken seni pencereden izledim.
Öyle mi?
Endişeli bir halin vardı.
Evet, belki.
Bir şey mi oldu?
Yani.
Birazcık mı?
Dilenciyi düşündüm.
Ne düşündün?
Forsell hakkında söylediklerini anlatmadığımı.
Bildik şeyler demiştin.
O kadar bildik olmayabilir.
Birdenbire bu sonuca nasıl vardın?
Adli tabip aradığında daha iyi hatırladım.
Ne demişti? Şöyle bir şey.
Me took him.
I left Mansabif. Terrible, terrible. Yani böyle şeyler.
Tuhaf.
Aynen öyle.
Sen nasıl yorumladın?
Bilemiyorum. Ama Mansabif, Mansabin ya da benzer şeyler yazdığımda karşıma Matsabin çıktı. Yani en yakın şey buydu.
Askeri tarihçi.
Tanıyor musun?
Gençliğimde İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yazılan her şeyi okurdum.
Sabi'nin 4 yıl önce Abisko'da dağ yürüyüşünde öldüğünü biliyorsundur o zaman. Bir gölün kenarında donup kalmış, beyin kanaması geçirdiğini, soğuktan sığınacak bir yer bulamadığını düşünmüşler.
Bunu bilmiyordum.
Hani Forsell'le ilişkili demiyorum ama.
Ama?
Ama merakımı yenemeyip iki ismi birlikte arattım. Forsell'le Sabi'nin basında birbirine düştüklerini gördüm.
Konu?
Rusya.
Nasıl yani?
Mats Sabin emekli olduktan sonra fikrini değiştirmiş, yırtıcı bir kuşken Rus sever olmuş. Yazdığı birçok makalede, Expressen gazetesinde yazdığı da dahil, İsveç'in Rus korkusu ve paranoyasıyla yönetildiğini, Rusya'yı anlamaya çalışmamız gerektiğini söylemiş. Forsell bir makale yazarak Sabin'e yanıt vermiş. Rus propagandası yaptığını iddia etmenin yanı sıra para karşılığı dalkavukluk yaptığını da ima etmiş. Tabii kızılca kıyamet kopmuş. İş mahkemeye intikal etmiş, hakaret davası falan açılmış. Forsell sonunda geri adım atıp özür dilemiş.
Dilencinin bu resimdeki yeri ne?
Bilemiyorum. Fakat...
Fakat ne?
I left Mansabin dedi ya da öyle bir şey. Bu biraz resme uyuyor, en azından teoride. Mansabin yalnız ve terk edilmiş vaziyette ölmüş.
Yani bir ipucu diyorsun dedi Mikael.
Kesinlikle.
Ben o kadar emin değilim.
Sustular. Mikael denize baktı.
İstersen dönebilirsin. Bu konuyu araştırırız. Hayatın anlamı vesaire üzerine de konuşuruz.
Başka zaman Mikael. Başka zaman.
Mikael onu ikna etmek istedi. Ona yalvarmak, yakarmak. Fakat sonra ne kadar zavallı bir durumda olduğunu hissetti. İyi akşamlar dileyip telefonu kapattı. Gidip buzdolabından bir bira aldı, ne yapacağını düşündü. En iyisi Katrin'i de dilenciyi de unutmaktı. Onlar da bir yere varamazdı. Troll fabrikaları ve borsanın çöküşüyle ilgili yazdığı makaleye dönmeli. Ya da en iyisi gerçekten tatil yapmalıydı. Ama neyse oydu işte. İnatçı ve büyük ihtimal kafadan kontaktı. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamıyordu. Bulaşıkları yıkayıp mutfağı düzenledi. Bakışlarını tekrar denize çevirdi. Mats Sabin'i araştırdı. Norlundska, Sosyal Demokraten gazetesinde çıkan uzun ölüm ilanına takıldı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 115.